15. ayrım, sayfa 193. 9. bölüm, bütün cephelerde savaş. 1915 aralığında hastalık izniyle İstanbul'a gelen Mustafa Kemal, ününü pekiştirmek üzere çalışmaya başladı. Gelibolu'daki kurmay başkanı İzzettin'e başkent toplumunun tüm sınıflarınca sıcak bir biçimde karşılandığını bildiren bir haber gönderdi. Dipnot, çalışlar, sayfa 71. Ama henüz resmen ödüllendirilmiyordu. İznini bir ay daha uzatıp bu zaman zarfında ülke liderlerinin dikkatini başarılarına çekmeye çabaladı. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 70. Muhaliflerini sindirdiği 1926 yılında yayınladığı anılarında bir bakıma payı tahtı kurtarmış olduğundan, bu naçiz hizmeti ifa etmiş olmasından dolayı herkesin memnun olmasını beklemesinin yalnızca insani bir duygu olduğunu belirtmişti. Böylece bazı Osmanlı ricali mühimmesini ziyaret ederek eğitim, bilim ve güncel olaylar gibi ülke için yaşamsal önem taşıyan konulardaki düşüncelerini onlarla paylaşmak istediğini belirtti. Ziyaret etmeye karar verdiği kişilerden biri Hariciye Nazırı'ydı. Dipnot, ASD 3, sayfa 111. Gerçi Mustafa Kemal ismini vermiyor ama o dönemde bu görevi İttihat ve Terakki'nin üst rütbelilerinden Halil Menteş'e yürütüyordu. Dipnot, Halil 24 Ekim 1915'te Hariciye Nazırı oldu. Zürher Mustafa Kemal'in Gelibolu'dan dönüşte, The Union Factor sayfa 61, karşılaştığı Hariciye Nazırı'nın Ahmet Nesimi Sayman olduğunu düşünüyor. Ama Ahmet Nesimi 1917 Şubat'ına kadar bu göreve getirilmedi. Halil 2 ay Berlin'de kalarak Almanları Balkanlar'da saldırıya geçip Osmanlı ordusuna gerekli olan malzemelerin aktarılacağı karayollarının açılmasına yardım etmeleri için ikna etmeye çalışmıştı. Sonra da Bulgarlarla pazarlığa oturup Gelibolu'yu savunanların arka cephesini güvence altına almayı başarmıştı. Dipnot, Menteşe, sayfa 213-222. Bu anlaşma İtilaf Devletleri'nin Gelibolu'daki girişimlerinin başarıya ulaşma şansını sıfıra indirdi. Mustafa Kemal'in yeni açılan Makedonya harekat sahasında kendisine üst düzey bir komutanlık verilmesi için Halil Menteşe'ye umut bağlayıp bağlamadığını bilmiyoruz. Umutları ne yönde olursa olsun 10 yıl sonra açıkladığında bu buluşmanın oldukça kötü geçtiği anlaşılıyor. Mustafa Kemal askeri durumun tehlikede olduğunu ileri sürmüştü. Osmanlı ordusunun üst düzeyi ile ilgili açık ya da üstü örtülü eleştirilerle karşılaşan Hariciye Nazırı, Mustafa Kemal'e önerilerini doğruca ordudaki yetkililere götürmesini söylemişti. Mustafa Kemal, "Beyefendi, farkında değil misiniz ki artık bu memlekette milli bir erkan-ı harbiye heyeti yoktur. O Alman erkan-ı harbiyesi ki Türk ordusunda ilk icraat olarak benim gibi asi bir askeri tard etmek kararına vardı. Beni o heyete mi gönderiyorsunuz?" yanıtını verdiğini söylüyor. Dipnot, ASD 3. cilt sayfa 111-114. Bu konuşmanın perde arkası 7 Ocak 1916 günü Mustafa Kemal'den Gelibolu'daki binbaşı İzzettin'e gelen mektuptan anlaşılabilir. Mektubunda İstanbul'da iyi karşılandığını ama herkesin kendisine verilen emirlere boyun eğmesi gerektiğini söylediğini yazıyor İzzettin Günlüğüne. Mustafa Kemal yine avdet edecek ve kol ordusuna gelecek. Kendisi de artık her şeye münkat olmaya, yani kesilmeye, razı olmaya karar vermiş. Hatta bir fırkaya da, yani tümene verseler gidecekmiş. Binaenaleyh vaziyet zail notunu düşüyor. Dipnot, çalışlar, sayfa 72. Mustafa Kemal'in görevi kalmamıştı. Anafartalar grubu 26 Aralık'ta dağıtılmış ve 16. Kol Ordu'nun başına Alman albay Kannen Gieser getirilmişti. İstanbul'daki İttihat ve Terakki aracılığıyla kariyerinde ilerleyemeyeceğini anlayınca yarım kalan işlerini yürütmek için Sofya'ya gitti ve yeniden 16. Kol Ordu'nun komutanlığına atandığı haberini burada aldı. İtilaf devletleri Arıburnu çevresindeki yerlerini 8-9 Ocak 1916 tarihinde terk ettiler. Her iki tarafın 750 bin kadar asker sıkıştırmış olduğu kurak Gelibolu Yarımadası artık sessizdi. Dipnot, Liman von Sander, sayfa 61. Çarpışmalara katılmış olan birlikler başka yerlere kaydırıldılar. Osmanlı 16. Kol Ordusu Bulgar sınırı yakınındaki Edirne'ye gönderildi. 27 Ocak günü Albay Kannen Gieser komutanlığı bıraktı ve trenle gelen Mustafa Kemal görevi devraldı. Ertesi gün Mustafa Kemal ile kurmayları cuma namazını kılmak için kalabalık sokaklardan geçip Sultan Selim Camii'ne geldiler. Sokaklara zafer takları ve Arıburnu ve Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Çok Yaşa afişleri yerleştirilmişti. Kahramanın karşılanma törenini düzenleyen binbaşı İzzettin idi. Mustafa Kemal'in geleceğini öğrenen Edirne valisi tedirginliğe kapılıp Liman von Sanders'e nasıl davranması gerektiğini soran bir telgraf çekmişti. Dipnot çalışlar sayfa 78-79. Anlaşılan Mustafa Kemal'in kavgacılık ünü kendisinden önce kente ulaşmıştı. İstanbul'da yaşananlar ise bambaşkaydı. Sadece padişahın gazi ünvanını kazandığı bir tören düzenlendi. Gelibolu'da çarpışan alayların sancakları törene katıldı ve Enver Padişah konuşma metnini okudu. Tam arkasında Mustafa Kemal'in eski komutanı Esat Paşa ile yarı emekliliğine yakında son verilerek göreve çağrılacak Osmanlı ordusunun en kıdemli generali Ahmet İzzet Paşa duruyordu. Mustafa Kemal'in adı hiç anılmadı. Dipnot Altay sayfa 116. Arıburdun'da komuta ettiği 57. alaya ve İngilizler ilk karaya çıktığında Mustafa Kemal'in yardımına koştuğu Halil Sami'nin 9. tümenine bağlı 27. alaya 30 Kasım 1915 tarihinde madalyaları verilip sancaklarına Enver Paşa'nın huzurunda nişanları takıldığı zaman bile Mustafa Kemal'in adı çıkmıştı. Dipnot Harp Mecmuası No 8 sayfa 119 Nisan 1916. Bunun başka bir tören mi yoksa Fahrettin Altay'ın sözünü ettiği tören mi olduğu belli değil. Yalnızca Osmanlı Harbiye Nazırlığı'nın desteğiyle yayınlanan Harp Mecmuası'nın 1915 Aralık sayısında adı geçiyordu. Dipnot Harp Mecmuası No 2 sayfa 22. Altında Anafartalar grubu kumandanı Miralay Mustafa Kemal yazan iç sayfadaki bir resimde Mustafa Kemal Gelibolu'da ağaçların arasında yorgun ve bitkin görünüyordu. Dipnot adı geçen eser, kapak fotoğrafında Arıburnu yakınında kanlı sırtta bir İslam bayrağını dikerken görülen Osmanlı askerleri arasındaki subay Mustafa Kemal değil. Buna karşılık aynı sayının 84. sayfasında geriye çekilen düşman birliklerine ateş açılması için gözlem noktasından telefonla emir veren bir batarya komutanı başlığıyla verilen fotoğraf Mustafa Kemal'e ait olabilir. Aynı sayıda Arıburnu cephesinde cesur bir komutanın emriyle harekete geçen 6 genç subayın ölümünden söz eden yazıda da komutanın ismi verilmemişti. Anlaşılan bu dergi yalnızca İttihat ve Terakki'nin ileri gelenleriyle en kıdemli generallerden başkasının ismini vermemek gibi bir politika sürdürmekteydi. Gerçi Mustafa Kemal'e karşı bilinçli bir ayrımcılık yapıldığı iddiası kanıtlanamaz. Ama o kendisinden söz edilmemesine hiç kuşkusuz öfkelenmişti ve bunu telafi etmek için elinden geleni yapıyordu. Dipnot, Erikan, sayfa 183. Harp Mecmuası'nın kapağında Mustafa Kemal'in resminin yayınlanmasına Enver Paşa'nın engel olduğu öyküsünü aktarıyor. Ancak Türk Milliyetçilerinin Yeni Mecmua adlı dergisinin 1918 Mart'ında Çanakkale Deniz Savaşı'nın 3. yıl döneminde çıkardığı özel sayısında Mustafa Kemal elde ettiği başarıları kamuoyunun dikkatine sunabilme fırsatını yakalayacaktı. Daha sonraları yakın arkadaşı olacak gazeteci Ruşen Eşref Ünaydın ile yaptığı görüşmede görüşlerini açıklamıştı. Dipnot Ruşen Eşref ilk kez Mustafa Kemal'e 1918 yılında doktoru Rasim Ferit'in Talay, Mektebi Harbiye yakınında Pangaltı semtindeki evinde tanışıyor. Ünaydın, sayfa 23. Ruşen Eşref, Mustafa Kemal'in yükseldiği yıllarda ve iktidara gelmesinden sonra görev verdiği bir dizi yayıncının ilki olacaktı. Derginin özel anma sayısının 130. sayfasında yayınlanmış olmasına karşın bu Mustafa Kemal'in karşısına çıkan ilk fırsat sayılırdı. Yaşam öyküsü yazarı Enver Behnan Şapolyon'un teslim ettiği gibi o tarihe kadar Mustafa Kemal'in adı ülkesinde bilinmiyordu. Dipnot Şapolyon sayfa 100. Şapolyon'un anlattıklarında yayın tarihiyle kutlanan yıl dönümü 18 Mart 1915 tarihi birbirine karışmış. Yine de doğru bir saptama ile sayfa 100 röportajın yayın yaşamına 1917 yılında başlayan yeni mecmuada yayınlandığına işaret ediyor ve 28 Mart 1918 tarihini taşıyan metni aktarıyor sayfa 120. Mustafa Kemal'in anlatımı Çanakkale Savaşı'nda oynadığı rol konusunda 1917 Ocağı'na Genelkurmay Savaş Tarihi bölümüne gönderdiği ayrıntılı rapora dayanıyor. Atatürk'ün bütün eserleri cilt 1 sayfa 279-462. Rapor o tarihte yayınlanmamıştı. Mustafa Kemal'in Gelibolu kahramanı ve İstanbul'un kurtarıcısı olarak tanınmasını sağlayan yazı olayların yaşanmasından ancak 3 yıl sonra yayınlanmıştı. 16. Kolordu hala Makedonya'daki itilaf güçlerinin üzerine yürümek isteyen Liman von Sanders'in komutası altındaydı. Dipnot Liman von Sanders sayfa 96. Alman başkomutanlığı ise bu öneriyi desteklemiyordu. Osmanlı başkomutanlığının görüşleri de farklıydı. Batı sınırları güvenlikteydi. Güneyde ise Townshend'in ilerlemesi 25 Kasım 1915'te Selman Pak, Kıte Sifon çarpışmasıyla durdurulmuş ve geriye çekilen askerleri Kut-ül-Amare'de Golds Paşa komutasındaki Osmanlı birlikleri tarafından sarılmıştı. Golds Paşa 19 Nisan 1916'da tifüsten öldü. 10 gün sonra Townshend Kut-ül-Amare'de Enver'in amcası olan yeni komutan Halil'e Kut teslim oldu. Filistin'de ise Cemal Paşa'nın 4. ordusu hala Sina cephesini tutuyordu. Ne var ki doğuda Ruslar Osmanlıların 3. ordusunu yenilgiye uğratmıştı. Erzurum 16 Şubat 1916'da düştü. Rusların ilerlemesini durdurmak için Enver bir kıskaç hareketi yapmaya karar verdi. 3. ordu batıdan karşı saldırıya geçerken Trakya'dan gelecek 2. ordu Van Gölü'nün güneyinden Rus sol kanadına saldıracaktı. Esat Paşa'nın kardeşi Vehip Paşa 3. Ordu komutanlığına getirilmişti. Gelibolu'da Esat Paşa Kuzey Grubu komutanı iken Vehip Paşa'nın kısa süreli olarak güneydeki Arıburnu birliklerinin komutanlığına getirildiği sırada Liman von Sanders iki kardeş komutanın birbirine yakın birlikleri komuta etmesinin genellikle generaller arasında çıkan sürtüşmelere meydan vermediğini gözlemlemişti. Dipnot adı geçen eser sayfa 75. Bu duygu 1916'da Kafkasya cephesinde ortaya çıkmakta gecikmedi. Tüm sorumluluk 2. Ordu Komutanı Ahmet İzzet Paşa'ya verilmişti. Orduyu oluşturan 3 kol ordudan biri olan Mustafa Kemal'in komutasındaki 16. kol ordu, Van Gölü'nün güneybatısındaki sağ kanatta görevlendirilmişti. Ama Vehip Paşa İttihat ve Terakki ile sağlam bağlarına dayanarak Ahmet İzzet Paşa'nın otoritesini reddedince 2. ve 3. orduların ortak harekatı başarılamayacaktı. Dipnot Erikan sayfa 188, çalışlar not 126. Türkiye'nin batısından doğusuna birliklerin gönderilmesi en az 40 gün sürdü. O tarihte ancak Mezopotamya'nın kuzeyinde Ceylan Pınar'a, o tarihte Resulayn olarak biliniyordu, kadar uzanan Bağdat Demir Yolu'nun Toros ve Amanos sıra dağlarında iki boşluğu vardı. Bu dağlardan geçen tüneller savaşın ancak son aylarında tamamlanabildi. Almanların ve Avusturyalıların sağladığı karayolu araçları doğu ve güney cephelerine giden 4 Osmanlı ordusunun gereksinimlerini karşılayamayınca askerler yolun 600 kilometrelik kısmını yaya olarak geçmek zorunda kaldılar. 2. ordunun doğuya kaydırılması işlemine Nisan'da başlandı ve Ağustos'ta ancak tamamlanabildi. Oldukça durgun geçen 6 haftadan sonra Mustafa Kemal 11 Mart'ta Edirne'den ayrıldı. 19 Mart'ta trenle Halep'e ulaştığında kötü yollardan geçecek uzun bir kara yolculuğu kendisini bekliyordu. Otomobiller bozulunca atlara binmek gerekti. Sonunda Mustafa Kemal ve yanındakiler 27 Mart'ta iki tümenden oluşan kol ordusunun toplandığı Diyarbakır'a, o tarihte Diyarbekir, ulaştılar. 1 Nisan 1916'da kendisine Tuğ General rütbesi verildi. Dipnot, Atase, Türk İstiklal Harbi'ne katılan komutanların biyografileri. Sayfa 2, Bayur, sayfa 96. Mustafa Kemal'in Gelibolu'da Anafartalar Grup Komutanlığı'na getirildiği zaman terfi etmesi gerekirken Enver'in bunu engellediğini iddia ediyor. Ama Anafartalar Grubu belirli bir görev için kurulmuştu. Subayların rütbelerinden daha fazla yetkiye sahip olmaları olağan dışı değildi. İsmet İnönü Kafkas cephesinde henüz albay rütbesindeyken kol ordu komutanlığı yapmıştı. Erikan sayfa 202 ve bu rütbeyi Dünya Savaşı'nın sonuna dek koruyacaktı. Sultan Abdülhamit'in siyasi nedenlerle generaller yaratma uygulamasına tepki olarak Osmanlı Başkumandanlığı savaş sırasında terfi konusunda ağır kanlı davranıyordu. Artık kendisine bey yerine paşa diye hitap edilecekti. 35 yaşında ulaştığı Tuğ Generallik 1. Dünya Savaşı'nda kazandığı son rütbe olacaktı. Bazı yaşam öyküsü yazarları Mustafa Kemal'in terfilerini Enver Paşa'nın ertelediğini ve sonunda onaylarken ama biliniz ki onu paşa yapsanız padişah, padişah yapsanız Allah olmak ister dediğini söylerler. Dipnot Falih Rıfkı Atay Çankaya sayfa 76. Enver herhalde onun nedenle hırslı olduğunun farkındaydı. Ama Mustafa Kemal'in sicilinin olağan biçimde ilerlediği görülüyor. Dipnot Zürher sayfa 67. 16 Nisan'da Mustafa Kemal karargahını Diyarbakır'ın kuzeydoğusundaki küçük Silvan kasabasında kurdu. Dipnot İdemir sayfa 77. Doğu Anadolu en iyi koşullar altında bile pek konuksever değildir. 1916'da Ermenilerin göç ettirilmeleriyle toplumsal dokusu parçalanmıştı. Ermenileri göç ettirme kararı ise Mustafa Kemal Gelibolu'yu savunmakla uğraşırken İstanbul'daki İttihat ve Terakki Hükümeti tarafından 1915 Nisan'ında alınmıştı. Bunun üzerine Ermeniler aynı dini paylaştıkları için kendilerine koruyacaklarına inandıkları Ruslara yanaşmışlardı. Rusların elindeki Kafkas bölgelerinden gelen Ermeniler Rus ordusunda çarpışıyordu ve Türkiye'den gelen bazı gönüllüler de onlara katılmıştı. Ayrıca Osmanlı atlarının gerisinde de Ermeni ayaklanmaları yaşanıyordu. Sarıkamış'taki yenilgiyle sarsılan ve Çanakkale'de de felaketle karşılaşacağından korkan İttihat ve Terakki hükümeti Ermeni ayaklanmalarının boyutlarını fazla abartmıştı. Sonunda yalnızca savaş bölgesindekiler değil, İstanbul ve İzmir'de yaşayanların dışında Anadolu ve Trakya'nın çeşitli bölgelerinde bulunanlar da sınır dışı edilmişti. Böylesine acımasız bir hareketi İttihat ve Terakki liderliği ya onlar ya biz savıyla haklı göstermeye çalışmıştır. Dipnot: Halil Menteş'e 1915 yazında Berlin'den dönünce Talat ona Ermeni sorununu onun dönüşünden önce şu ya da bu şekilde çözmeye karar vermiş olduğunu ve Almanların bu konuda ne düşündüklerini rapor etmek için zamanı kalacağını açıklamıştı. Daha sonra evinde ziyarete gittiğinde Talat'ı çok sinirli buldu. "Sorma, Tahsin'den, yani Erzurum valisi, Ermenilere dair bir takım telgraflar aldım, sinirlerim bozuldu. Sabaha kadar uyuyamadım. İnsan yüreğinin dayanacağı bir şey değil. Fakat ben onlara yapmasaydım onlar benimkine yapacaktılar. Nitekim yapmaya da başlamışlardı. Milli mevcudiyet kavgası." Menteşe sayfa 215-216. Savaşın sonunda savaş suçlusu bulunduğu için intihar eden Diyarbakır valisi Doktor Mehmet Reşit'in söylediklerini başka bir İttihat ve Terakki lideri olan Mithat Şükrü Ble de aktarıyor. "Ya Ermeniler Türkleri temizleyecek ve bu memlekete sahip çıkacak veya Türkler tarafından temizlenecekler." Mithat Şükrü bu davranışının vicdanının rahatsız edip etmediğini sorunca Doktor Reşit, "Etmez olur mu? Fakat ben bu işi şahsi gururumu tatmin veya cebimi doldurmak için yapmadım. Baktım ki vatan elden gidiyor, milletimin hayrına gözlerimi kapadım ve pervasızca ileri atıldım." yanıtını verdi. Bleda, sayfa 58-59. Sınır dışı etme eyleminin sonunda Osmanlı iletişim sistemi zayıfladığı gibi Anadolu'da neredeyse tüm zanaatkarlarından yoksun kalmıştı. Ermenilerin göç ettirilmesinden hemen sonra Rusların işgal ettiği bölgelerde yaşayan, çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu Müslüman göçmenlerin yüz binlercesi sökün etti. Trabzon'daki Rus komutan General Schwartz, topluluklar arasında kan dökülmesini önleyebilmek için sıkı önlemler almak zorunda kalmıştı. Dipnot: Goloğlu, Trabzon Tarihi, sayfa 259-260. Ama başka bölgelerde Ermeniler Müslümanlardan intikam almaya başladılar. Van Gölü'nün güneyine inip Bitlis'i işgal eden Rus tümeninin komutanı General Nazarbekov, Nazarbekyan adlı bir Ermeniydi. Ve gönüllü Ermeni birlikleri kendisine destek veriyordu. Dipnot: Walker, sayfa 405, Erikan, sayfa 191-199. Müslümanların buradan kaçmasına şaşmamak gerekir. Mustafa Kemal Diyarbakır'a vardığı zaman sosyal dokusu bozulmuş olan kasabaların çevresinde karnı aç Kürtler dolanıyordu. Enver'in planı iki Osmanlı ordusunun ortak harekatını öngörüyordu. Daha ikinci ordu güneydeki yerini almadan Ruslar kuzeydeki üçüncü orduya saldırıp bozguna uğrattılar. 18 Nisan 1916'da Karadeniz kıyısındaki Trabzon kentini işgal ettiler. Temmuz ayında aralarında Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan kentlerinin de bulunduğu daha güneydeki büyük bir alanı ele geçirdiler. Van Gölü'nden güneye yönelip 2. orduyu Diyarbakır'a doğru gerilettiler. Türk ordusu 3 Ağustos'ta karşı saldırıya geçti. 6 Ağustos'ta Mustafa Kemal'in 16. tümeni Muş'u tekrar ele geçirdi. Ertesi gün Bitlis'e girip Van Gölü'nün güney kıyısına doğru ilerlemeye başladı. Böylesine önemli bir başarı kazanan Mustafa Kemal'e Altın Kılıçlı İmtiyaz Madalyası verildi. Ama bu başarılarının ömrü kısa oldu. Ruslar Ağustos'un sonunda tekrar saldırıya geçince Mustafa Kemal askerlerini güneye çekip karargahını yeniden Silvan'a taşıdı. Ruslar Muş'u işgal etti ama Bitlis Osmanlıların elinde kaldı. Korkunç Anadolu kışı dağlık bölgeye erken geldi ve önemli çarpışmaların gerçekleşmesini önledi. Ama her zamanki gibi giysi ve malzemesi yeterli olmayan Osmanlı askerlerinin durumunu biraz daha kötüye götürdü. Gerek Türk gerek Alman sağlık ekiplerinin çabalarına karşın temizlik yapılamayan askeri hastanelerde hastalıklar almış başını gidiyordu. Dipnot: Liman von Sander, sayfa 122-123. Bu koşullar altında Osmanlı subayları bir yıl sonra Çar'ın ordularının çökmesine neden olacak, Rus devrimine kadar dayanacak bir cephe oluşturabildiler. Ne var ki bu savunma başarısı Enver'in umutlarına yeterli olmadı. Ruslar ana amaçları olan Kafkasya'yı elde tutmayı sağlamışlar ve ayrıca Türk topraklarının büyük bir kısmını işgal etmişlerdi. Osmanlı orduları bütün bitkinliğine karşın dağılmadı ve sonunda Rusların morali onlardan önce bozuldu. 25 Kasım 1916'da 2. Ordu Komutanı Ahmet İzzet Paşa izin alıp başkente gidince Mustafa Kemal Komutan vekilliğini üstlendi. Terfi etmesi çok önemli sonuçlara yol açmıştı. Doğudaki çarpışmalar İstiklal Savaşı'nda Türk milliyetçi güçlerine komuta edecek subayların çoğunu bir araya getirmişti. 1916 yılında kendilerini Kafkasya cephesinde Mustafa Kemal'in komutası altında buldular ve onu önder olarak kabul etmeyi öğrendiler. Bu subayların arasında Mustafa Kemal'in Harbiye Mektebi'nden arkadaşı Ali Fuat Cebesoy, Cafer Tayyar Eğilmez ve en önemlisi İsmet İnönü vardı. Ama liderle ilişki her zaman kolay yürümüyordu. 13 Ocak 1917'de Binbaşı İzzettin Günlüğü'ne "Şu halde İsmet Bey de Mustafa Kemal Paşa'yla teşriki mesai edemiyor" notunu düştü. Dipnot Çalışlar sayfa 144. Mustafa Kemal ise yaşam öyküsü yazarı Falih Rıfkı Atay'a şöyle diyecekti: "Ben Enver'in adamı olduğu için İsmet'i sevmezdim. İsmet Bey harp başında başkumandanlık karargahında harekat şubesi müdürüydü. Kendisine hemen bir geri çekilme emri hazırlamasını söyledim. Gitti gelmez. Yaverim Cevad'ı, Abbas Gürer, bak ne yapıyor diye yolladım. Döndü, masasının başında düşündüğünü söyledi. Şehirler ve topraklar bırakacaktık. Orduyu kurtarmak için başka çare yoktu. Ama böyle bir karar vermek de güçtü. Git söyle, yazamıyorsa ben dikte edeyim" dedim. Bir müddet sonra çekilme emrini yazmış getirdi. Askerlik edebiyatına örnek diye alınabilecek kadar iyi düşünülmüş ve yazılmıştı. Falih Rıfkı, İsmet İnönü sonuna kadar da Atatürk'e parlak bir kurmay subaylık ve ikinci adamlık etmiştir yorumunu yapıyor. Dipnot Çankaya sayfa 93. Gerek üst rütbelilerle gerekse aynı rütbedekilerle ilişkiler daha da zordu. Ahmet İzzet Paşa Mustafa Kemal'in 21 Ağustos 1916'daki taktik gereği ilk kez geri çekilişini eleştirdi. Dipnot Erikan sayfa 201 ve bazı subaylarını görevinden uzaklaştırdı. Dipnot Çalışlar sayfa 122. Mustafa Kemal ordu komutanı vekili olarak atanmadan önce yakındaki bir kolordu komutasının rütbesi kendinden düşük olan Cafer Tayyar Eğilmez'e verilmesi karşısında gücenmişti. İstiklal Savaşı'nda Cafer Tayyar Trakya'da komutan olarak görev yapacaktı. Binbaşı İzzettin Günlüğü'ne "Fikir ve şahsiyet ekseriye galebe çalmıyor. Vatanın muhtaç olduğu büyük hizmetler bazen hissiyat ve ihtiraslar yüzünden esirgeniyor. Mukadderatı ellerinde bulunduranlar her seviye ve ahlakta bulunan insanları idare edebilmek hassasına malik olmalılar" notunu yazdı. Dipnot adı geçen eser sayfa 124. Mustafa Kemal en yakınlarını bile harcamaktan kaçınmadı. Gelibolu'da omuz omuza çarpıştığı çocukluk arkadaşı Nuri Jonker'i bir emrini yerine getirmediği için görevinden uzaklaştırdı. Dipnot adı geçen eser sayfa 143-144. Daha önce de Nuri'nin sabırsız cesaretinden söz etmişti. Korin'e 30 Eylül'de yazdığı mektupta savaş meydanlarında ölen askerlerin cennetle ödüllendirileceklerine inanmaları konusunda yine bir şaka yaptı. "Allah'tan cennette kendisi, Nuri için yapılan, fakat henüz inşa halinde bulunan köşk tamamıyla bitinceye kadar sabretmesi için verdiğim nasihatlere kulak astı." Dipnot, Özverim, sayfa 65. Mustafa Kemal, Nuri'yi bir öz kardeş gibi seviyordu ve kısa bir süre sonra Nuri tekrar gözüne girdi. Dipnot, Mustafa Kemal 1911 Selanik'ten arkadaşı Fuat'a, Bulca gönderdiği mektupta "ve o kıymetli kardeşimize de ki benim için hatırası kalp ve vicdanımdan bir an çıkmayan bir öz kardeş varsa Nuri'dir" diye yazmıştı. Atatürk'ün bütün eserleri cilt 1 sayfa 127. Ali Fuat Cebesoy daha tedbirliydi. Kendi askerleri bir tepenin yamacında Mustafa Kemal tarafından kurtarılınca sert bir selam çakmış ve kardeşçe bir kucaklamayla ödüllendirilmişti. Kış mevsiminin gelmesiyle çarpışmalar duraklayınca Mustafa Kemal günlük tutacak zaman buldu. Gözlemleri oldukça tarafsızdı. 7 Kasım. Batman Köprüsü'nü geçer geçmez yol üzerinde ölü gibi yatmış kalmış bir adam açlıktan. Köprü ile konak mahallimiz arasında aynı halde iki adam. Muhacir imişler. Köprüden sonra yeni ölmüş iki beygir. İnsanlar ve hayvanlar açlıktan ölüyorlar. 9 Kasım. Yollarda birçok muhacirin gördük. Cümlesi aç, sefil, ölüme mahkum bir halde 4-5 yaşlarında bir çocuğu ebeveyni yol üzerinde terk etmişler. Bu da bir karı kocanın peşine takılmış. Onları ağlayarak 100 metreden takip ediyor. Kendilerinin için çocuğu almadıkları için tekdir ettim. Bizim evladımız değildir dediler. 16 Kasım. Bitlis'teki hastaneleri teftiş ettim. Temiz buldum. Şeyh Hazret ki bir kolunu kesmişler, onunla görüştüm. Fırka Ser tabibinin ifadesine nazaran hastane ittihaz olunan haneler temizlenirken 10-15 kadar İslam kadını başları bulunmuştur. Buradan avdet. Şerefiye denilen camiyi gezdim. Hayvanat iaşeleriyle ve müzahrafat ile maliydi. Yani pisliklerle doluydu. Harap olmuş. Yolda 12 yaşında Ömer namında öksüz bir çocuk gördüm. Bunu yanıma aldım. Bu görülünce daha 3 tane böyle anası babası ölmüş yetimler getirdiler. Onlara da para vermekle iktifa ettim. 21 Kasım. Saat 5 evvelde kalktım. Hareket münasebetiyle hemen tuvaletimi yaptım. Eşyalar toplandı. Yaverin odasında Bitlis'in bana Pompei harabelerini hatırlattığını ve Ninova harabeleri münasebetiyle tarihten bahsolundu. Mustafa Kemal okuduğu kitapları da günlüğüne not ediyor. Alphonse Daudet'in konusu kendisini hiç etkilemeyen Sappho, Moers Parisien adlı romanından Allah'ın mevcudiyeti inkar edilebilir mi adlı Türkçe bir incelemeye kadar geniş bir seçimi var ve bu kitap konusunda din düşünürleri kurallarını güçlendirmek için bilim ve felsefeyi birbirine karıştırmak konusunda ellerinden geleni yapmışlar, notunu düşüyor. Askerlik biliminden de söz ediyor. Kumandanlar kıta atın ahvali dahiliye ve ruhiyesine bizzat ve bilfiil içlerine girmek suretiyle vakıf olmalı. Daha emniyetle emir verir. Mafevkler mağdunlarıyla müsahabet etmeli. Onları serbest idari-i kelama yani üstler aslarıyla söyleşmeli, onları özgürce konuşmaya alıştırmalı. Mağdunun tarzı muhakeme ve sureti beyanını bilmek faydalı ve lazım. Bazı nikat-ı askeriye, terbiye-i ruhiye ve usul-i muaşeret-i askeriye, bazı noktalar askeri psikoloji eğitimi ve görgü hakkında bir eser yazayım. Bunun için Fransızca bildiğim bir eser var, onu da evvela okuyayım. Mustafa Kemal'in düşünceleri sosyal duruma da değiniyor. 22 Kasım 8-9 Saat 9 sonraya kadar Erkan Harp Reisi ile tesettürün lavı ve hayat-ı içtimaiyemizin ıslahı hakkında sohbet. 1. Muktedir ve hayata vakıf valide yetiştirmek. 2. Kadınlara serbestisini vermek. 3. Kadınlarla müşareket-i umumiye erkeklerin ahlakiyatı, efkarı, hissiyatı üzerinde müessirdir. Celbi muhabbeti mütekabile temayüli fıtrisi. Dipnot İyi Demir sayfa 80-87 8-9 saat boyunca gece saat 9'a kadar kurmay başkanımla kadınların peçelerinin örtünmelerinin kaldırılması ve sosyal yaşantının iyileştirilmesi konusunda sohbet ettik. Bir yetenekli anneleri yaşamsal konularda eğitmek, iki kadınlara özgürlük tanımak, üç kadınlarla ortak bir yaşam sürmek erkeklerin moralleri, düşünceleri ve duyguları üzerinde iyi bir etki yapacaktır. Karşılıklı sevgi ve şefkat için kişilerin benliğinde bir eğilim vardır. 17 Ekim 1916 tarihinde Mustafa Kemal Makedonya sınırında Bulgarlarla birlikte çarpışan Osmanlı birliklerine komutan olarak atandığının haberini aldı. Kurmay Başkanı Binbaşı İzzettin Gündüğüne, "Bakalım karargâhla beraber gidecek mi? Giderse pekala olacak. Bu gam veren muhitten kurtulmuş olacağız ve yine memleket için çok faydalı bir vazife başında bulunacağız inşallah" diye not düştü. Dipnot Çalışlar Sayfa 130 Ama bir tümen Balkanlara gönderildi ve ordu komutanı Ahmet İzzet Paşa Mustafa Kemal'in gitmesine izin vermedi. Dipnot adı geçen eser sayfa 130-131. Cephede durgunluk sürerken Mustafa Kemal boş zamanlarında Binbaşı İzzettin'in notlarına dayanarak Gelibolu kampanyasında yaptıklarını kaydetmeye başladı. Dipnot Çalışlar Sayfa 142 Mustafa Kemal raporunu Osmanlı Genelkurmayı'nın tarih bölümüne gönderdi. Türk Tarih Kurumu tarafından 1962 ve 1968'de yayınlandı ve Atatürk'ün bütün eserleri cilt 1 adlı yapıda dahil edildi. Sayfa 279-426 Bu arada Enver baş gösteren yeni bir tehlikeyle ilgilenmeye başlamıştı. Mekke emiri Şerif Hüseyin uzun zamandan beri Kahire'deki İngilizlerle pazarlık yapmaktaydı. 1916 Ekim'inde isyan bayrağını çekti ve kendini Arapların kralı yani melik ilan etti. Hicaz'daki Osmanlı komutanı General Fahrettin Türkkan, Medine'deki karargahını savunmak konusunda zorlanmıyordu. Ama emrindeki güçler İngilizler tarafından güçlendirilen Hüseyin'in bedevilerini sindiremeyecek kadar zayıftı. Enver 1911-12 yıllarında Bingazi'de Araplarla çok iyi iletişim kurmuş olan Mustafa Kemal'in Hicaz'ın denetimini geri alacak tek adam olduğuna karar verdi. 18 Şubat 1917'de Mustafa Kemal ordu komutanı yetkilerine sahip olarak Hicaz seferine katılan birliklerin komutanlığına atandığını öğrendi. Dipnot, çalışlar, sayfa 148. Bu atama hiçbir zaman resmen ilan edilmedi. 7 Mart 1917 tarihinde Mustafa Kemal 2. Ordu'nun bağımsız komutanlığına getirilirken, Ahmet İzzet Paşa tüm Kafkas Doğu Cephesi'nin komutanı oldu. Hicaz'daki Osmanlı birlikleri Suriye Genel Valisi ve 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa'ya karşı sorumluydu ve 26 Şubat'ta Mustafa Kemal Enver'in başkanlık edeceği toplantıya katılmak üzere Paşa'nın Şam'daki karargahına gitti. Görüşmeler sonunda planda değişiklik yapılmasına karar verildi. Üç general Fahrettin Paşa'nın stratejik açıdan pek işe yaramayan birliklerini güçlendirmek yerine onun askerlerinin Filistin cephesine güç kazandırmak için kaydırılmasına karar verdi. Bunun üzerine Mustafa Kemal askerlerin yer değiştirmesi konusunda Fahrettin Paşa'nın yeni gelecek bir komutandan daha başarılı olacağına işaret etti. Enver bu görüşü onayladı ve Mustafa Kemal'i Ruslara karşı açılan Doğu Cephesi'nin komutanlığına getirilecek olan Ahmet İzzet Paşa'nın yanında 2. Ordu Komutanlığı'na asaleten atadı. Dipnot, Mustafa Kemal'in atanması 7 Mart 1917 tarihinde geçerli oldu. Atase, Türk İstiklal Harbi'ne katılan komutanların biyografileri. Sayfa 3. Ne var ki Said Halim Paşa'nın istifasından sonra 3 Şubat'ta sadrazamlığa getirilen Talat Paşa, Hicaz'dan çekilme konusundaki sağduyulu kararı veto etti. Hükümetin görüşüne göre halife olarak sultanın itibarını korumak için Müslümanlarca kutsal sayılan topraklarda askerlerinin bulunması gerekiyordu. Mustafa Kemal'in Şam'da Enver'le yaptığı dostluk havasında geçen görüşmeler, başkomutanına karşı komplolar kurduğu konusundaki öykülerle çelişiyordu. Dipnot: Binbaşı İzzettin tarafından teyit edildi. Çalışlar sayfa 151. 12 Mart'ta Mustafa Kemal'in Şam'dan dönünce Enver ile iyi bir anlayış noktasına ulaştıklarını, aralarında karşılıklı güven ve sevgi ortamının kurulduğunu anlattığına günlüğüne not etmişti. Bazı kişilerin anılarında Mustafa Kemal'in Gelibolu'dan dönünce Enver'e karşı bir darbe düzenleme önerisini Cemal'e götürdüğünü ve doğuya tayin edilince ordu komutanlarına başkomutana karşı ortak harekete geçmeleri için telgraf çektiği anlatılır. Dipnot: Erikan, sayfa 184, sayfa 214-15. Başka bir söylentiye göre de 1917 Şubat Mart'ındaki ilk Rus devriminden sonra Mustafa Kemal ile Vehip Paşa 2. ve 3. ordularla İstanbul'a yürüyüp hükümeti devirmeyi planlamışlardır. Dipnot Bayır, sayfa 114. İtilaf devletleri Cemal Paşa için çıkarılan benzer söylentileri ciddiye almıştı. Dipnot Hopkirk, sayfa 129-131. Esasında kanıtı olan tek darbe planını 1913'te Harbiye Nazırı Nazım Paşa'yı vurarak ün kazanan ve Enver kendisine cephede bir komutanlık vermediği için hayal kırıklığına uğrayan İttihat ve Terakki Fedaisi Yakup Cemil yapmıştı. Askeri mahkemeye çıkarılan Yakup Cemil 11 Eylül 1916'da kurşuna dizildi. Söylendiğine göre sorgusu sırasında ülkenin kurtarılması için başkomutanlık ve Harbiye Nazırlığı görevlerine Enver'in yerine Mustafa Kemal'in getirilmesi gerektiğini öne sürmüştü. Bu öyküyle bağlantılı olarak Mustafa Kemal daha sonra, "Ben bu makamları kabul ederdim fakat Yakup Cemil'i asmak şartıyla, ben o gibi adamların tavsiyesiyle iktidara gelecek adam değilim." diyecekti. Dipnot Bayur, sayfa 113. Mustafa Kemal'in Enver'e karşı yapılan komplo planlarına karıştığını gösteren bir tek kanıt yoktur ama savaşın yürütülme biçiminden hoşnut olmadığı da kesinlikle biliniyor. Binbaşı İzzettin 30 Temmuz 1916'da günlüğüne aldığı notta Mustafa Kemal'in karargahını ziyaret eden Ahmet İzzet Paşa'nın Almanların orduyu kendi çıkarları doğrultusunda yönetmelerinden şikayet ettiğini belirtiyor. Bu münasebetle bizim paşa da, yani Mustafa Kemal'i kastediyor, tasavvurlarını genişletti ve bazı teşebbüslere girişildi. İzzet Paşa'nın bu kadar endişeli görünmesi Kemal Paşa'yı idare etmek arzusuna da dayalı olabilir. Dipnot, çalışlar, sayfa 118. Ahmet İzzet Paşa dürüst, muhafazakar bir askerdi. Mustafa Kemal ile paylaştığı fikirler ne olursa olsun gizli bir işbirliğine meyilli olduğu asla düşünülemezdi. Enver'in Şam'da bulunduğu sırada Mezopotamya'daki yeni İngiliz komutanı General Maud'un başlattığı saldırının üzerinde pek durmadığı anlaşılıyor. Ama daha Şubat ayı sona ermeden, Gelibolu'nun güney cephesinde kahramanca savaşmış olan Kazım Karabekir komutasındaki Doğu cephesi birlikleri yenilgiye uğradı ve Kutül Amare tekrar İngilizler tarafından işgal edildi. 11 Mart'ta İngiliz güçleri Bağdat'a girdi. Bu tarihi kentin yitirilmesi İstanbul'da üzüntüyle karşılandı ve Enver'i Suriye çölü üzerinden oraya gönderilecek askerlerle şehri geri almak üzere görkemli bir başka plan yapmaya yönlendirdi. Bu harekatın başına Verdun'daki Fransız kalesini ele geçirmeyi başaramadığı için Alman Genelkurmay Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan General, Türkiye'de Mareşal, Falkenhayn getirildi. 7 Mayıs 1917'de İstanbul'a geldiğinde yanında Alman kurmay subayları ve Osmanlı ordusuna Suriye'de destek olmak amacıyla toparlanmış Alman Asya Tugayı vardı. Mezopotamya'daki 6. Ordu, Suriye'deki 4. Ordu ve yeni oluşturulan 7. Ordu Halep'te bir araya gelecekti. 3 orduya Yıldırım Orduları grubu, Alman kayıtlarında Grup F adı verildi. 24 Haziran 1917'de Mustafa Kemal ve izin yaptığı İstanbul'dan dönen komutanı Ahmet İzzet Paşa, Enver'in başkanlığındaki toplantıya katılmak üzere Halep'e gitti. Yolda Ahmet İzzet yeni kurulan 7. Ordu Komutanlığı'nın herhalde kendisine önerileceğini Mustafa Kemal'e söyledi ama Bağdat seferinin görüşüldüğü toplantıda resmi bir teklif yapılmadı. Dipnot Bozok sayfa 178-179. Mustafa Kemal öfkeyle Diyarbakır'a dönerken 7. Ordu Komutanlığı önerilen 3. Ordu Komutanı Veyip Paşa bu görevi geri çevirdi. Dipnot Liman von Sander sayfa 199. 4 Temmuz'da Mustafa Kemal'e ulaşan habere göre Kurmay Başkanı Almanya'da Almanca bilen bir Türk subayı olduğu takdirde kendisi 7. Ordu Komutanlığı'na getirilecekti. Dipnot Çalışlar sayfa 164. Atama 1 Temmuz 1917 tarihinden itibaren geçerli oldu. Atase Türk İstiklal Harbi'ne katılan komutanların biyografileri 3. Yaveri Salih Bozok anılarında yeni görevi için Mustafa Kemal'i tebrik ettiği zaman 7. Ordu Kumandanlığını kabul edeceğim. Fakat senin düşündüğün gibi Falkenhayn'ın kumandası altındaki ordulardan birinde çalışmak için değil. Bilakis onun yapmak istediklerine mani olmak için 7. Ordu'ya naklime muvafakat edeceğim. Çünkü onun ne maksatla Yıldırım Ordular Grubu Kumandanlığını deruhte ettiğini pekala anlıyorum yanıtını verdiğini söylüyor. Dipnot Bozok sayfa 180. Bu sözler söylenmiş olsun ya da olmasın, Türk subaylarının çoğu gibi Mustafa Kemal de Almanların öncelikle kendi çıkarları için çalıştıklarına ve Osmanlı Devleti'ni ikinci plana attıklarına inanıyordu. Her şeye karşı Mustafa Kemal yeni görevine dört elle sarıldı. Ağustos'un ortasında İstanbul'a gelince kentin eski kesimindeki bir eve karargah olarak zorla el koydu ve Avrupa cephelerinden toplanan askerlerini beklerken yeni komutanı Mareşal Falkenhayn ile burada tanıştı. Dipnot adı geçen eser sayfa 181. 1916 yılında Enver toplam 7 tümenden oluşan 3 kol orduyu Makedonya, Romanya ve Galicia'da çarpışmaya göndermişti. Dipnot Liman von Sanders sayfa 112. Osmanlı topraklarında kalanlara oranla daha iyi donatılmış bu askerler sonraki 2 yıl boyunca Asya'daki harekatı güçlendirmek için geriye çekildiler. 7. Ordu'da görevlendirilen birlikler teker teker Falkenhayn'ın karargahının kurulduğu Halep'e trenle gönderildiler. Mustafa Kemal de Halep'e gitmek üzere 8 Ağustos'ta İstanbul'dan ayrıldı. Toros dağlarının kuzeyindeki bir istasyonda o vakte kadar bu dağların güneyi ile Suriye çölü arasında kalan tüm Osmanlı topraklarının hiç tartışmasız efendisi olan Cemal Paşa ile görüştü. Dipnot Bozok sayfa 181-182. Cemal Paşa İstanbul'a dönüyordu. Alman askerleri Türklerinkine oranla daha havaleli olan malzemeyi büyük bir güçlükle güneye taşır ve gerek Avrupa gerekse Kafkas cephelerindeki Türk birlikleri bu yöne doğru gelirken Alman nakliye subayları Suriye çölünü araştırdılar ve burayı aşmanın Enver'in tahmin ettiğinden daha zor olduğunu bildirdiler. Falkenhayn bu durumu tartışmak üzere Almanya'ya gitti ve dönüşte İstanbul'da Enver ve Cemal Paşalarla görüştü. Sina cephesi sağlamlaştırılmadan Bağdat'a saldırı düzenlemenin çok tehlikeli olduğuna karar verildi. Bu nedenle önce İngilizlere karşı güneyde bir saldırı başlatılacaktı. İngilizler Süveyş kanalının ötesine sürüldükten sonra Yıldırım Orduları grubu kuzeye doğru dönüp Bağdat üzerine yürüyecekti. Cemal Paşa anılarında Osmanlı ordularının zayıflığını bildiği için gerek Sina'da gerek Suriye çölünde yapılacak herhangi bir saldırıya karşı olduğunu anlatıyor. Dipnot Hatıralar sayfa 202-204. Yine de bilinmeyen bir nedenle tartışmalardan çekildi ve Avrupa'daki Batı cephesini ziyaret etmek için Almanların davetini kabul etti. Bu arada Mustafa Kemal'in Almanlara karşı oluşu açıkça ortaya çıktı. İlk anlaşmazlık yerel Araplarla ilişkiler konusundaydı. Mustafa Kemal, Gazze cephesi Alman komutanı Kress von Kressenstein'in yöredeki bir Arap şeyhiyle uzlaşmaya vardığını öğrendi. Bunun bir hata olduğunu, bir kabileyle yapılan anlaşmanın her zaman diğer kabilelerde düşmanlık duyguları yarattığını ve bu durumun Osmanlı yönetimi için güçlükler oluşturduğunu ileri sürdü. 24 Ağustos'ta Falkenhayn'a yolladığı ve bir kopyasını da Enver'e gönderdiği mesajda bu anlaşmanın kendisini bağlamadığını açıkladı ve kabilelerle ilişkiyi yürütme yetkisinin kimde olduğunun kendisine bildirilmesini istedi. Dipnot Bozok, sayfa 182-183. 14 Eylül 1916'da Cemal daha gelmeden onun Şam'daki 4. Ordu karargahına Enver tarafından yollanan haberde Falkenhayn'ın emirleri uyarınca Mustafa Kemal'in 7. Ordusu'nun Sina cephesine gönderileceği bildirilmişti. Dipnot Erikan, sayfa 217. Bu haber Bağdat seferinin ertelendiği ve önce güneye saldırılacağı kararını doğruluyordu. Ama yeni stratejiyi uygulamak için komuta yapısının yeniden düzenlenmesi gerekliydi. Falkenhayn Bağdat'ı yürümek yerine Suriye'de kalacağına göre Cemal Paşa yetkilerini ona mı devredecekti? Ayrıca ismen Cemal Paşa'nın emri altında bulunan ve şimdiye de Kress von Kressenstein tarafından başarıyla yürütülmekte olan Sina cephesinin komuta yapısına Mustafa Kemal'in 7. ordusu nasıl uyum sağlayacaktı? Mustafa Kemal 20 Eylül'de Başkomutanı Enver Paşa'ya görüşlerini bildirdiği raporun bir kopyasını Sadrazam'a ve Harbiye Nazırı Talat Paşa'ya da gönderdi. Dipnot, bu raporun metni ve sonrasındaki gelişmeler için Bayur, sayfa 116-134. 7. Ordu'da Kol Ordu Komutanlığı'na getirilmiş olan İsmet İnönü bu belgeyi kendisinin hazırladığını söylüyor. Dipnot, İsmet İnönü, cilt 1, sayfa 113-114. Ama içerdiği samimi ve mantıkça etkili görüşlerin raporu 7. Ordu Komutanı olarak imzalayan Mustafa Kemal'e ait olduğu kuşkusuzdur. Ordunun kötü yönetimini, moralinin bozukluğunu, zayıflığını ve düzensizliğini dile getirdikten sonra bütünüyle savunmaya yönelik bir stratejinin sürdürülmesi ve ülke dışında bulunan tüm askerlerin Sina cephesini güçlendirmek için oraya gönderilmesi gerektiğini bildiriyordu. Almanların Arap topraklarını kendi çıkarları için almak istedikleri konusunda uyaran Mustafa Kemal, sivil ve askeri denetimin Osmanlı Müslümanlarının elinde bulunmasında ısrar ediyordu. Bu rapor onun henüz bir Türk ulusal devleti terimleriyle düşünmediğini gösteriyor. İngilizlerin Filistin'deki amaçlarından söz ederken, en değerli topraklarını ve İslam dünyasında geri kalan dini etkilerini yitirmenin, Türkiye için onarılması olanaksız yaşamsal bir darbe olacağını açıklıyordu. Aynı zamanda bu rapor sağlam bir toprak bütünlüğü sağlamak için yönetimde bazı reformların yapılması konusunda gelecekte izleyeceği stratejilerin habercisiydi. Aksi takdirde Allah korusun sürüp giden savaşlar daha fazla kayıplara ve felaketlere yol açabilir ve Türkiye'nin elinde direnemeyecek kadar zayıf bir ülke ve halk kalabilirdi. Şu anda yapılması gereken düzenlemeler konusunda ise Mustafa Kemal eğer kendi 7. Ordu Birlikleri Kress von Kressenstein'in komutasındaki 4. Ordu Birlikleri ile birlikte Sina cephesinde çarpışacaksa tüm komutanlık yetkilerinin kendisinde toplanmasını istiyordu. Bu noktayı 24 Eylül'de Enver'e gönderdiği ek raporda biraz daha geliştirdi. Gelibolu ve Kafkas cephelerinde tam olarak toplanmamış birliklere ve çarpışmalar sürüp giderken gelen yedek güçlere komuta ederek büyük bir deneyim kazandığını açıklıyor ve iki seçenek sunuyordu. Ya Sina cephesi savunmasının tüm sorumluluğu Falkenhayn'ın genel komutası altında 7. Ordu komutanı olarak kendisine bırakılmalı ya da çekip gitmesine izin verilmeliydi. Enver bir seçim yapmayı reddetti. Önce Mustafa Kemal'e Cemal Paşa'nın Halep'e dönüşünü beklemesini söyledi. Mustafa Kemal kabul etti. Sonra 2 Ekim'de Enver Mustafa Kemal'e Sina cephesinin iki bağımsız ordu komutanlığını kaldıracak kadar uzun olduğunu ve kendisinin Müşir Falkenhayn Paşa'ya sonsuz güveni bulunduğunu bildirdi. Mustafa Kemal bunun üzerine Falkenhayn'ın 7. Ordu Komutanı olarak kendi yetkisini zayıflatmaya çalıştığını bildirdi. Enver Falkenhayn'ın Sina cephesindeki orduları nasıl kullanmayı amaçladığını öğrenmeye söz vererek bu süre içinde orada kalmasını istedi. Dipnot, Mustafa Kemal ile Enver'in telgraflarının metinleri için İdemir, sayfa 93-97. Telgraf trafiği sürerken Enver hazırladığı uzlaşma biçimini Ekim ayının başında cephedeki Osmanlı komutanlarına bildirdi. Askeri harekatların tüm yetkisi Falkenhayn'da olacaktı ama sürekli olarak Cemal Paşa'ya bilgi verecekti. Bu arada Cemal Paşa'ya Suriye ve Batı Arabistan Başkomutanı ünvanı verildi. Bu durum Cemal Paşa'nın 4. ordusunun küçültüldüğü ve Falkenhayn'a karşı sorumlu olan Mustafa Kemal komutasındaki 7. ordu ile Kress von Kressenstein komutasındaki 8. ordunun onun yerine aldığı gerçeğini değiştirmedi. Her iki ordu da Sina cephesinde görevlendirildi. Filistin'in denetimi Cemal Paşa'dan alınıp Kress von Kressenstein'e verildi. Yitirdiklerini telafi etmek amacıyla da Cemal Paşa'ya Arabistan'ın güneydoğusundaki her yerden uzak Osmanlı birliklerinin saymaca yani itibari yetkisi verildi. Dipnot Erikan, sayfa 223, Liman von Sander, sayfa 199. İki ordunun aynı cephede bulunması ve geride Falkenhayn ile Cemal Paşa'nın yetki sınırlarının belirgin olmaması karma karışık bir düzenleme yaratmıştı. Cemal Paşa anılarında yeni düzeni isteksizce kabul ederken, Sina cephesindeki birliklerinin kendi komutasından alınıp Falkenhayn'a verilmesinin geçici olduğuna ve Bedevileri Ürdün'ün doğusundaki Körfez'in sınırında tutan askeri birliklerle birlikte cephe gerisindeki bütün sorumluluğun da tekrar kendisine verildiğine inandığını söylüyor. Dipnot, Hatıralar, sayfa 207-208. Her şeye karşın Halep'e dönünce Mustafa Kemal'in, Falkenhayn'ın Allah tarafından başımıza bela olsun diye yaratıldığı düşüncesini paylaştığını açıklıyor. Bu arada Mustafa Kemal, Falkenhayn'ın emrinde çalışmak istemediği için istifa edeceğini ona söylüyor. Cemal Paşa da karargahını kısa bir süre sonra ziyaret edecek olan Enver'le görüştükten sonra istifa etmeye söz veriyor. Mustafa Kemal aralarındaki görüş farklılıklarını tartışmak için yüz yüze gelmeyi reddettiği Falkenhayn ile öfkeli bir mektup teatisinden sonra 4 Ekim'de komutanlıktan istifa etti. Dipnot: Mektupların metni için Borak, editör, Atatürk'ün özel mektupları, sayfa 45-51. Mustafa Kemal istifa mektubunu 4 Ekim'de von Falkenhayn'a verdi. 3 gün sonra onaylandı. Gelibolu'da onun yerine bir süre komutanlık yapmış olan Fevzi Çakmak, 7. Ordu Komutanlığı'na getirildi. Mustafa Kemal Halep'ten ayrılmadan önce 7. Ordu Komutanlığı'na atandığı zaman, İstanbul'da kendisine verilmiş olan bir miktar altını Falkenhayn'a iade ettiğini 1926'da açıklayacaktı. Dipnot, Fali Rıfkı Atay ve Mahmut Soydan ile yapılan görüşme, İsmet Bozdağ editör, Atatürk'ün Anıları, sayfa 26-30 adlı yapıtta yayınlandı. Görüşmenin bu bölümü ASD 3, sayfa 111-117'deki metinde bulunmuyor. Anlattığına göre bu altınlar rüşvet olarak verilmiş ama o karşılığında bir makbuz vermek için ısrar etmişti ve Halep'ten ayrılırken de makbuzun iadesi için ısrar etmişti. Sonunda İstanbul'a dönüş biletini alacak parası kalmamıştı. Cemal Paşa onun atlarını 2000 altın liraya satın alarak yardımcı oldu. Daha sonra aynı atları 5000 altın liraya satan Cemal Paşa'nın aradaki farkı ödemek için ısrar ettiğini anlatacaktı. Bu para Mustafa Kemal'in bundan sonraki 2 yıl boyunca geçinmesini sağlayacaktı. Ne var ki Cemal Paşa bu olaydan anılarında hiç söz etmiyor. Dipnot: Mustafa Kemal'in Falkenhayn ile çatışması konusunda bakınız Cemal Paşa Hatıralar, sayfa 208-210. Mustafa Kemal'in istifa mektubunu Falkenhayn'a sunan ve altın liraların makbuzunu almış olması gereken yaveri Salih Bozok da anılarında bu olaya yer vermemiş. Dipnot: Bozok istifa mektubunu Falkenhayn'a götürdüğünü ve Halep tren istasyonunda Falkenhayn tokalaşmak isteyince Mustafa Kemal'in sırtını döndüğünü söylüyor. Sayfa 184-185. Diğer Osmanlı komutanları gibi Mustafa Kemal'in de kişisel serveti yoktu ve bu konuda Cemal Paşa ona yardımcı olmuştu. Daha sonra yolları ayrılınca Mustafa Kemal bu para aktarımını haklı göstermek için ısrar edecek ve paranın Alman kaynaklarından gelmediğini vurgulayacaktı. Aslında Osmanlı Devleti'nin savaşı finanse etmek ve aynı zamanda Arap kabilelerine rüşvet dağıtmak için gerek duyduğu altınlar öncelikle Almanlar tarafından sağlanmıştı.